Ayrım 27. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 258. Bu büyüleyici ve sarhoş edici havaya katılmamış olmamı kendi iç gücümden çok adını sanını öğrenemediğim ve hiçbir gün öğrenemeyeceğim bir bilinmez kişiye borçluyum. Üniversiteliler arasında yapılan bir şenlikten sonraydı. Beni sarmışlar, kucaklamışlar ve teker teker elimi sıkmışlardı. Heyecanlarıyla içim ısınmıştı. Işıl ışıl yüzlerine sevinçle bakıyordum. 4-5 kişilik bir topluluk beni otelime kadar geçirmiş, yine bir üniversiteli olan genç bayan çevirmenim her söylenileni bana bir bir çevirmişti. Ancak oda kapımı kapattıktan sonradır ki ilk olarak gerçekten yalnız başıma kalabildim. Çünkü yanımdan hiç ayrılmamışlar, beni hiç yalnız bırakmamışlardı. Sıcacık bir dalganın kucağında oradan oraya götürülmüştüm. Soyunmaya başladım, ceketimi çıkardım. İşte bu sırada bir hışırtı duydum. Cebime uzandım, bir mektuptu. Fransızca yazılmıştı ama postayla gelmiş değildi. Kucaklaşmalar ya da sokulmalar sırasında biri usulca koymuş olmalıydı. İmzasızdı. İnsancılca, akıllıca yazılmıştı. Bir beyaz Rus'tan değildi ama yine de çok sertti. Son yıllarda özgürlüğün gittikçe daha çok sınırlandırılmasına duyulan kızgınlığı dile getiriyordu. Bilinmez kişi, söylenilen şeylere hemen inanmayınız diye yazıyordu. Gösterilenlere bakarken birçok şeyin de gösterilmediğini unutmayın. Sizinle konuşanların çoğunun istediklerini değil, izin verilenleri söyleyebildiğini anımsayın. Hepimiz gözaltındayız. Siz de bu durumdasınız. Çevirmeniniz bayan her sözünüzü hemen bildiriyor, telefonunuzu dinliyorlar, her adımınız kollanıyor. Daha bir sürü örnek ve ayrıntı vardı ama doğruluklarını gözden geçirecek durumda değildim. Mektubu verilen öğüde uyarak yaktım. Yırtmak yetmez, sonra parçaları kağıt sepetinde bulup birleştirirler diye yazılıydı. Ve ilk kez her şeyi derin derin düşünmeye başladım. Bu candan dostluklar, bu aşırı arkadaşlıklar sırasında tek kişiyle olsun şöyle baş başa ve serbestçe konuşamadığım gerçek değil miydi? Dil bilmemem, halkla tam bir bağ kurmama engel olmuştu. Üstelik bu uçsuz bucaksız ülkenin ancak minicik bir parçasını görebilmiştim 14 günde. Kendime ve başkalarına karşı açık yürekli olmam gerekirse, bazı ayrıntılardaki izlenimlerim çok heyecan verici ve hoşa gidici de olsa nesnel değerleri vardı denilemezdi. Rusya'dan dönen çoğu Avrupalı yazarın hemen kitap yayınlayıp heyecanla evet ya da öfkeyle hayır demesine karşılık ben işte bundan ötürü birkaç yazıyla yetindim. Bu çekimserliğim iyi de oldu. Çünkü daha 3 ay geçmeden gördüklerimin çoğu değişmiş, bir yıl sonra da değişikliğin hızlanmasından yazılı her söz gerçeklerce acı acı yalanlanmıştı. Ama ne olursa olsun zamanımızın akışını Rusya'da geçen günlerim kadar güçlü duyduğum pek az olmuştur. Rusya'dan ayrılışta bavullarım epeyce boşalmıştı. Verilebilecek her şeyi dağıtmış, buna karşılık verilenlerden yalnızca iki ikonu yanıma almıştım. Bunlar sonradan uzun süre odamı süsledi. Ama yurda getirdiklerimin en değerlisi ilk olarak Moskova'da tanıştığım Maxim Gorki'nin dostluğuydu. Ona birkaç yıl sonra Sorrent'te yine rastladım. Bozulan sağlığı yüzünden oraya gitmişti ve evinde birkaç gün konuk oldum. Bunu ömrüm boyunca unutamam. Onunla birlikte bulunmanın çok olağanüstü bir yanı vardı. Gorki hiçbir yabancı dil bilmiyordu. Ben de Rusça. Mantık kurallarına göre karşılıklı dilsiz gibi oturmamız ya da sayın dostum Baroness Maria Budberg'in aracılığıyla konuşmamız gerekirdi. Ama Gorki'nin dünya edebiyatının dahi öykücülerinden biri olması hiç de rastlantı sonucu değildi. O anlatırken anlatılanı da yaşıyordu. Dilini anlayamadığım halde yüzünün aldığı biçimden her şeyi kavrayabiliyordum. Aslında tam bir Rus gibi görünüyordu. Onu daha iyi anlatan bir deyim bulamıyorum. Yüz çizgilerinde hiçbir olağanüstülük yoktu. Bu kuru, boylu boslu, geniş elmacık kemikli, saman sarısı saçlı adam, fayton süren bir arabacı, küçük bir kunduracı, perişan bir yersiz yursuz da olabilirdi. Sözün kısası o, Rus insanının bütün özelliklerini toplayan bir kişiydi. Yolda rastlansa hiç farkında olmadan geçip giderdiniz yanından. karşısında oturup konuşmasını dinleyince kim olduğunu anlayabilirdiniz ancak. Çünkü o portresini çizdiği kişi oluverirdi hiç farkına varmadan. Gezintileri sırasında rastladığı yaşlı ve yorgun bir kamburu anlatışını hala anımsarım. Söylediklerini bana çevirmelerinden önce tümüyle anlamıştım. Başı önüne düşüvermiş, omuzları çökmüş, başlarken pırıl pırıl mavi ve ışıklı gözleri gölgelenip yorgunlaşmış ve bakışlarına tümüyle bir umutsuzluk gelivermişti. Kendi de farkında olmadan o yaşlı kambur olmuştu. Ama neşeli bir şey anlatırken ağız dolusu güler, rahatça arkasına yaslanır ve alnı parlamaya başlardı. Yumuşak, düzgün hareketlerle çevresindeki manzarayı ve insanları tanımlamasını dinlemenin tadına doyulmazdı. Yürüyüşünde, oturuşunda, kulak verişinde, taşkınlığında ve her şeyinde bir sadelik, bir doğallık vardı. Bir akşam bir boyar, Slav ve Ulah soylu kişisi kılığına girmişti. Kılıcını takar takmaz bakışlarına bir soylu kişilik geliverdiydi. Kaşları emreder gibi çatılmış, enerjik adımlarla odada çarın öfkeli bir buyruğunu düşünüp taşınırcasına bir aşağı bir yukarı dolaşmış ama giysilerini değiştirince bir köylü delikanlısı gibi çocuksu gülmüştü. İnanılmaz bir yaşama gücüyle doluydu. Aslına bakılırsa harap ciğerleriyle yaşayabilmesi bütün tıp kurallarına aykırıydı. Ama onu ayakta tutan sonsuz bir yaşama isteği çelik gibi bir sorumluluk duygusuydu. Açık ve okunaklı el yazısıyla her sabah büyük romanını yazmakta ve yurdundaki genç yazarların ve işçilerin gönderdiği yüzlerce mektubu yanıtlamaktaydı. Onunla birlikte bulunmak benim için Rusya'yı yaşamaktı. Ama Bolşevik Rusya'yı ya da dünün ve günümüzün Rusya'sını değil, ölümsüz bir ulusun geniş, güçlü ve gizemli iç dünyasını. Gorki o yıllarda henüz kesin bir karara varmış değildi. Lenin'le kişisel dostluğu vardı ama o tarihte kendisini bütün partiye bağlamak konusunda duraksıyordu. Kendi deyimiyle papa ya da papaz olmaya istekli değildi. Her haftanın yeni bir olay getirdiği o günlerde dostlarıyla birlikte bulunmamak onu huzursuz ediyordu. O günlerde bir rastlantıyla tanık olduğum, çok tipik, %100 yeni Rusya'ya özgü bir sahne Gorki'nin iç dünyasındaki çelişkiyi açığa vurdu. Manevra gezisine çıkmış olan bir Sovyet savaş gemisi Napoli'ye ilk kez uğruyordu. Batı dünyasının hiçbir kentini o güne değin görmemiş olan genç denizciler, cicili bicili üniformalarıyla Via Toledo'da geziniyorlar, gördükleri her yeni şeye o iri ve meraklı köylü gözleriyle bakmaya doyamıyorlardı. Napoli'ye varışın ertesi günü aralarından bir bölümü edebiyatçılarını görmek için Sorrent'e gitmeyi kararlaştırdı. Bunu önceden Gorki'ye bildirmemişlerdi. Rusların kardeşlik anlayışına uygun olarak edebiyatçılarının onlar için her an zamanı bulunması gerekirdi. İşte böyle Gorki'nin kapısını çalıverdiler. Düşündükleri doğru çıktı. Gorki onları bekletmedi. Hemen içeriye aldı. Ne var ki, ertesi gün Gorki gülerek anlattıydı. Davalarından daha yüksek bir amaç tanımayan delikanlılar onu önce pek sıkıştırmışlardı. Güzel ve iç açıcı villaya girer girmez, ama sen burada tam bir burjuva gibi yaşıyorsun demişlerdi. Hem Rusya'ya neden dönmüyorsun? Gorki elinden geldiğince onlara her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatmıştı. Ama aslına bakılırsa mert çocuklar öyle pek sert davranmak istememişlerdi. Yalnızca üne karşı aşırı bir saygı beslemediklerini göstermek ve Gorki'nin inanç yanını sınavdan geçirmek istemişlerdi. Rahat rahat oturup çay içmiş, şuradan buradan konuşmuşlardı. Ayrılırken de onu hepsi kucaklamıştı. Gorki'nin bu sahneyi anlatışı eşsizdi. Yeni kuşağın böylesine içten geldiğince davranışlarına alınmak şöyle dursun, neredeyse vurulmuştu. Durmamacasına bizler ne başkaydık diye tekrarlıyordu. Ya sinerdik ya da aşırı sertleşirdik. Bütün gece gözleri ışıl ışıldı. Ona onlarla birlikte yurda dönmeyi sanırım pek isterdiniz deyince şaşırdı. Beni tepeden tırnağa süzerek bunu nereden bildiniz dedi. Evet, kitapları, kağıtları, çalışmayı ve her şeyi olduğu gibi bırakıp bu delikanlıların gemisiyle 15 günlüğüne bir geziye çıkmayı son dakikaya kadar hep düşündüm. Rusya'nın gerçek değerini ancak o zaman anlamış olurdum. Gurbette en iyi şeyler de unutuluyor. Hiçbirimiz sürgündeyken başarılı bir şey ortaya koymadık. Ama Gorki, Sorrent'i sürgün saymakla yanılıyordu. Çünkü istediği gün yurduna dönebilirdi. Döndü de. Kitaplarıyla birlikte Paris'te acıklı durumda rastladığım Mereşkovski gibi yurttan sürülmüş değildi. Grilparzer'in sözleriyle bizler gibi iki gurbetli ve yurtsuz değildi. İğreti yabancı dillere alışamamış, rüzgarla oradan oraya sürüklenen bir kişi de değildi. Ama gerçek ve olağanüstü bir sürgüne Benedetto Gross'a birkaç gün sonra Napoli'de rastladım. 10 yıllarca gençliğin düşünce önderi olmuştu o. Senatör ve bakan olarak ülkedeki en yüksek onurlandırmalara ulaşmıştı. Ama günün birinde faşizme karşı çıkıp Mussolini ile arası açılınca bütün mevkilerini bırakmış, köşesine çekilmişti. Ama bu kadarı dik kafalılarca yeterli görülmedi. Onun direnmesini kırmak ve gerekirse dizginlemek istediler. Bir zamanlardakinin tersine günümüzde gericilikten yana olan üniversiteliler birlikler halinde evine saldırıp camlarını kırdı. Ama bu ufak tefek, tıknaz, sivri sakallı ve zeki bakışlı adam rahatına düşkün bir burjuva görünüşüne karşın kılını kıpırdatmadı. Yurt dışına çıkmadı. Evinde kitaplarından oluşturduğu kale duvarları arkasında kaldı. Oysa yabancı ve Amerikan üniversitelerinden bir sürü çağrı almıştı. Kritika dergisini eski inancına uygun olarak çıkartmayı sürdürdü, kitaplarını yayınladı. Otoritesi öyle güçlüydü ki başka zamanlar çok şiddetli olan sansür Mussolini'nin buyruğuna uyup geriledi. Oysa öğrencileri ve bir zamanlar onunla bir inancı paylaşmış olanlar %100 boyun eğdi. Onu görmeye gidecek İtalyanların hatta yabancıların epeyce yürekli olması gerekiyordu. Çünkü resmi makamlar kitaplarla dolu odasındaki düşünce kalesinde onun açıkça her şeyi konuşacağını bilirdi. Gorki sayısı 40 milyonu bulan yurttaşının ortasında, hava geçmeyen bir cam şişenin içini andıran bir yerde yaşamaktaydı. Milyonluk bir kentte, milyonlarca insanlık bir ülkede tek bir kişinin kendini ötekilerden böylesine sertçe ayırabilmesi görkemli olduğu kadar da korkunç gelmiştir bana. Böyle bir davranışın düşüncelerini öldürmenin yine de yumuşak bir biçimi olduğunu, sonradan bizlerin de başına geleceğini henüz bilmiyordum. Bu iyice yaşlanmış adamın günlük savaşında tazeliğini ve ruhsal enerjisini nasıl da koruyabildiğine şaşmaktan kendimi alamamıştım. Ama o, "Direnç insanı gençleştirir," deyip gülmüştü. Senatör olarak kalmak isteseydim işten değildi ama düşüncelerim tembelleşir ve sözümle davranışım birbirini tutmazdı. Düşünce kişilerine en büyük kötülük direnme yoksunluğundan gelir. Yapayalnız kalıp da gençliği çevremde bulamaz olunca yine gençleşmem gerekti. Ama başa gelenlerin insanı kamçıladığını, kovalamanın güçlendirdiğini, tek başına kalışın hemen çökmeyenleri yücelttiğini anlamam için birkaç yılın geçmesi gerekti. Hayatın pek çok önemli şeylerinde olduğu gibi bunu öğrenmek için yabancıların başından geçenler yetmiyor. Kendi alın yazısı gerekli hep. İtalya'nın en önemli kişisi Mussolini'yi hiç görmemiş olmam, politika kişilerine yaklaşmaktan duyduğum çekingenliktendir. Yurdum küçük Avusturya'da bile önemli devlet adamlarından hiçbirisiyle ne Şeypel'le ne Dalfus'la ne de şu Şing'le bir gün olsun karşılaşmadım. Bunu başarmak bir hüner işiydi. Oysa ortak dostlardan öğrendiğime göre kitaplarımın İtalya'da en sadık okurlarından biri olan Mussolini'ye minnettarlığımı belirtmem de gerekirdi. Çünkü o ömrüm boyunca bir devlet adamına yaptığım tek rica olarak kendisine yönelttiğim bir dileği yerine getirmişti. Şöyle olmuştu. Günün birinde Paris'teki bir dostumdan aldığım acele damgalı bir mektupta bir İtalyan bayanın önemli bir iş için Salzburg'da beni görmeye geleceği ve kendisine hemen kabul etmem yazılıydı. Kadın ertesi gün çıka geldi. Anlattıkları gerçekten dokunaklıydı. Ünlü bir doktor olan kocası yoksul bir ailedendi ve Matteotti'nin para yardımıyla okumuştu. Bu sosyalist önderin faşistlerce korkunç biçimde öldürülmesi iyiden iyiye yorulmuş dünya vicdanında bir tek cinayete karşı bir kez daha sert bir tepki uyandırmıştı. Bütün Avrupa öfkeyle ayaklanmıştı. Sadık bir dost olan doktor Matteotti'nin tabutunu o tarihte Roma sokaklarında herkesin önünde taşıma yürekliliğini gösterebilmiş, 6 kişiden biriydi. Bundan az sonra herkesin yüz çevirmesi ve gözdağı verilmesi üzerine gurbete gitmişti. Ama Matteotti ailesinin başına gelenler onu rahat bırakmıyordu. Bunca iyiliğini gördüğü adamın çocuklarını İtalya'dan kaçırmak istedi. Bunu denerken casusların ve kışkırtıcı ajanların eline düşüp yakalandı. Matteotti'yi her anma İtalya için pek acı olacağından bu konuda bir duruşma bizim doktora pek bir kötülük getirmezdi. Ama vali onu Mussolini'ye karşı bombalı suikast hazırlamaktan sanık durumuna itmeyi becerdi. Cephede en parlak savaş nişanlarını kazanmış olan doktor 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Genç karısının aşırı heyecanlanması doğaldı. Kocasının canına mal olacak bu karara karşı bir şeyler yapmak gerekir diyordu. Avrupa'nın bütün ünlü edebiyatçılarını gürültülü bir protesto için bir araya getirmemi, bu konuda ona yardımcı olmamı istiyordu. Protestolara girişmeyi uygun görmediğimi hemen söyledim. Savaştan beri bütün bu gösterilerin eskidiğini, güçlerini yitirdiğini biliyordum. Çünkü bir ülke yalnızca ulusal onur kaygısıyla bile adalet mekanizmasına dışarıdan karışılmasını istemezdi. Sacco ve Vanzetti, Amerika'da elektrikli sandalyede can veren iki İtalyan işçi konusunda Avrupalıların protestosu Amerika'da daha kötü sonuca yol açmıştı. Kadından böyle bir yola başvurmamasını ısrarla rica ettim. Bunu yaparsa kocasının durumunu daha da kötüleştirirdi. Çünkü Mussolini istemiş bile olsa dışarıdan yönetilen bir yumuşatma dileğini kabul etmezdi. Ama gerçekten de üzülmüştüm. Kadına elimden geleni yapacağım konusunda söz verdim. Haftaya İtalya'ya gidecektim. Orada önemli mevkilerde dostlarım vardı. Belki de onların sessiz bir yardımını sağlayabilirdim. İtalya'ya vardığım gün bunu hemen denedim de. Ama korkunun insanların içine nasıl yerleşmiş olduğunu da gördüm. Doktorun adını ağzıma alır almaz herkes çekingenleşiyor ve ellerinden hiçbir şeye gelemeyeceğini söylüyorlardı. Hiçbir olanak yoktu. Böylece bir kapıdan ötekine gittim ve utançla hep geri döndüm. Bahtsız kadın her şeye başvurmadığımı sanabilirdi. Gerçekten de böyleydi. Son bir olanak daha kalmıştı. Açık ve dolaysız yoldan Mussolini'ye başvurmak vardı. Kararı hemen değiştirebilecek olan Mussolini'ye hemen bir mektup yazabilirdim. Ben de bunu yaptım. Ona açık bir mektup yazdım. Yaltaklanmalardan uzak satırlarla başladım. Ne olayın başlangıcı ne de adam üzerine bir bilgim bulunduğunu yazdım. Ama hiçbir suçu olmayan karısını görmüştüm. Kocasının 10 yıl zindanda kalması demek, bu kadının da o sert cezadan payını alması demekti. Karar üzerine herhangi bir görüş ileri sürmek niyetinde değildim. Ama kocasının ceza süresini zindan yerine bir tutsaklar adasında geçirmesi kadının hayatını kurtarabilirdi. Bu durumda tutsakların eşleri ve çocuklarıyla yaşamasına izin verilmekteydi. Mektubun zarfına Excellence Benito Mussolini yazıp Salzburg Postanesi'nin bir kutusuna elimle attım. 4 gün sonra İtalya'nın Viyana elçiliğinden aldığım bir mektupta Excellence'ın bana teşekkürleri ulaştırılıyor ve isteğimin yerine getirilmekle kalmayıp ceza süresinin kısaltılmasının da düşünüldüğü bildiriliyordu. İtalya'dan gelen bir telgraf da dileğimin yerine getirildiğini doğruluyordu. Mussolini bir kalem vuruşuyla dileğimi yerine getirmişti. Hükümlünün cezası çok geçmeden gerçekten de büsbütün bağışlandı. Ömrüm boyunca edebiyattaki başarılarımı bildirenler dahil hiçbir mektup böylesine bir sevinç ve hoşnutluk vermemiştir. Bunu şükranla anıyorum. O son dingin yıllarda yolculuk etmek hoştu. Ama yurda dönmenin de bir başka güzelliği vardı. İlgi çekici bir değişme oluvermişti sessizce. Kabuğuna çekilmişliğinden ötürü seçtiğim 40 bin kişilik romantik Salzburg şaşılacak kadar değişmişti. Salzburg yalnız Avrupa'nın değil, bütün dünyanın sanat başkentliğine yükselmişti. Max Reinhardt ve Hugo von Hofmannsthal çok çetin savaş sonrası yıllarında yazları işsiz kalan tiyatro ve müzik sanatçılarının zor durumuna az buçuk yardımı dokunsun diye bir iki oyun ve özellikle büyük kilise önünde o ünlü Jedermann açık hava gösterisini düzenlemişler ve yakın yerlerden de gelecekler olacağını ummuşlardı. Sonraları birkaç operayı da katarak programı gittikçe güzelleştirmişlerdi. Dünya yavaş yavaş ilgilenmeye başlamıştı. Dünyanın en iyi orkestra şefleri, ses ve sahne sanatçıları Salzburg'a koşuyorlardı. Ülkelerinin dar çevresi dışında geniş bir uluslararası izleyici kitlesine, sanatlarını gösterme fırsatına çok sevinmişlerdi. Salzburg şenlikleri dünya çapında bir olay, bütün ulusların yarıştığı, en üstün başarılarını ortaya döktüğü bir yeni çağ sanat olimpiyatı durumuna yükselivermişti. Bu olağanüstü gösterileri kimse kaçırmak istemiyordu artık. Krallar ve prensler, Amerikan milyonerleri ve film yıldızları, müzik dostları, sanatçılar, edebiyatçılar ve züppeler son yıllarda Salzburg'da buluşur olmuştu. Küçümsenen ve çoktandır horlanan Avusturya'nın bu kasabasında olduğu kadar başarılı tiyatro ve müzik sanatı örneklerine Avrupa'da o güne değin rastlanmış değildi. Salzburg'da bir sanat baharı başlamıştı. Yazları Salzburg sokaklarında sanatın en yüce sunularını aramaya Avrupa ve Amerika'dan gelmiş her tür insana Salzburg taşra giysileriyle erkekler beyaz keten pantolon ve kısa yelekleri, kadınlar da önlüğü alacalı giysilerle rastlanırdı. Minicik Salzburg dünya modasına söz geçirir olmuştu. Otellerde oda bulmak için çekişiliyordu. Festival evine otomobillerin gidişi imparatorluğun geçmişteki saray balolarını anımsatacak bir parlaklıktaydı. İstasyon her zaman dolup taşıyordu. Öteki kentler bu altın getiren akıntıyı kendilerine çekmeyi denedilerse de başaramadılar. Salzburg o yıllarda Avrupa'nın sanat merkezi oldu ve öyle kaldı. 27. ayrımın sonu sayfa 266.